yorumunu yapmakta olduğumuz Eskantlaşmadan Amos kitabının 2. bölüm 9. ayetine geldik bu programımızda değerli dinleyicilerimiz. 1. ayette Moavlıların cezasını kaldırmayacağım diyor Rab, çünkü günah üstüne günah işlediler. Edom kralının kemiklerini kireçleşinceye dek yaktılar. Şimdi Moab'a karşı yargı onların korkunç öç alma ruhlarından ötürüydü. Moavlılar savaşta düşmanları olan Edomlulara karşı zafer kazanmışlar ve Edom kralını öldürmüşlerdi. Bunun yeterli olacağını düşünürsünüz ama Edom kralının kemiklerini kireçleşinceye dek yakmışlardı. Moavlılarda çok büyük bir öç alma ruhu vardı ve Tanrı bundan ötürü kendilerini yargılayacağını söylüyor. Bu yüzden diyor, Moab'a ateş yağdıracağım. Yakıp yok edecek Keriyot saraylarını, kargaşa, savaş naraları, boru sesleri arasında ölecek Moab halkı. Söküp atacağım içinden yöneticisini, öldüreceğim onunla bütün görevlilerini, Rab böyle diyor. Bu kibirli ulus, gururlu ulus daha sonra Nebukadnetsar'ın, Kral Nebukadnetsar'ın eliyle yok edilmiştir. Ve o zamandan beri de bir Moavlı olmamıştır. Ama bundan çok uzun yıllar önce bu putperest ülkeden Rut adında çok değerli bir bayan çıktı. Ki Rut İsa Mesih'in soy ağacında yer almaktadır. Moavlıydı. Acıklı ve zavallı bir başlangıca ve aynı şekilde acıklı ve zavallı bir sonları olan gerçekten putperest bir halktılar. Ama Rut'un öyküsü, eğer inanlı Tanrı'ya izin verirse Tanrı'nın kayrasının bir imanlının hayatında neler yapabileceğini göstermektedir. Amos, İsrail ulusuna daha sonra diğer peygamberlerin kullandığı yöntemin tam tersiyle döner. Diğer peygamberler genelde her zaman Tanrı'nın İsrail'i yargısını ve sonra da çevredeki ulusların yargısını bildirdiler. Ancak Amos ilk önce diğer ulusların yargısını bildirmiştir ve şimdi de Tanrı'nın yargısının kendilerine karşı daha büyük olacağı İsrail ulusuna döner. Onların yargısının daha büyük olmasının nedeni bellidir. Çünkü ayrıcalık her zaman sorumluluk getirir. Rab şöyle diyor, Yahudalıların cezasını kaldırmayacağım çünkü günah üzerine günah işlediler. Reddettiler yasamı, kurallarıma uymadılar, yabancı putlar saptırdı onları, atalarının da izlediği putlar. Tanrı suçlu oldukları birçok günahı sayabilirdi ama en büyük günahları şuydu. Reddettiler, Rabbi reddettiler, Rabbin yasasını reddettiler, Rabbin kurallarına uymadılar, putlara döndüler. Bu Yeşaya, Yeremye ve Hezekiel adlı peygamberlerin birkaç sayfada söylediği Tanrı'nın güneydeki krallığı yargılayacağı mesajını çok kısa ve öz bir şekilde bildirme biçimidir. Tanrı'nın diğer uluslardan hiçbirini hiçbir şekilde yasaya göre yargılamadığına hiç dikkat ettiniz mi? Tanrı onları doğal insan için yaygın olan belirli günahlardan ötürü yargıladı. Bu yüzden Yahuda'ya ateş yağdıracağım, yakıp yok edecek Yeruşalim saraylarını diyor Amos peygamber 2. bölüm 5. ayette. Diğer peygamberler gibi Amos da tekrar ve tekrar ateşle yargılanma olacağından söz ediyor. Kral Nebukadnetsar kente saldırdığında Yeruşalim'i resmen yakıp kül etmişti. Taşlardan başka hiçbir şey kalmamıştı. Amos'un bu mesajları Beytel de kuzeydeki krallık için verdiğini hatırlayın. Kralın tapınağında konuşuyor. Bence konuşmak için ayağa kalktığı her keresinde konu olarak bu uluslardan birini ele alıp Tanrı'nın o ulus üzerine gelecek yargısını bildiriyordu. Amos şimdi onların işlerine burnunu sokmaya başlayacak. Önündeki topluluğun günahından söz etmeye başlayacak. Mesajları artık Moavlıların günahları hakkında olmak yerine kuzeydeki krallığın günahları hakkında olacak. Rab şöyle diyor, İsraillilerin cezasını kaldırmayacağım çünkü günah üzerine günah işlediler, doğruyu para için, yoksulu bir çift çarık için sattılar. İsraillilerin birçok suçu vardı ve Amos peygamber daha sonra bunları söyleyecektir. Musa peygamberin yasasını ele alacaktır. Yahuda'ya yaptığı gibi 10 emiri ele almayacak. Bunun yerine Musa'nın insanın günlük hayatıyla ilgili yasalarını ele alacaktır. Doğruyu para için, yoksulu bir çift çarık için sattılar diyor. Kuzeydeki oymaklar Musa peygamberin yasasına sahiptiler ama çevrelerindeki ulusların işlediği günahların aynılarını işliyorlardı. İşin aslı, Tanrı'nın o diyardan kovduğu kişiler İsrail'in şimdi işlemekte olduğu günahların aynısını işlemekten suçluydular. İlk olarak fakirlere kötü davranılmasını görüyoruz. Amos'un fakirler hakkında çok şey söylediğini göreceksiniz. Ey sizler, Samiria dağındaki Başan inekleri, yoksula baskı yapan, mazlumu ezen beylerine getir de içelim diyen hanımlar, kulak verin şu sözlere ve Amos'a yeniden kulak verin yoksulu ezdiğiniz için. Tanrı ulusları fakirleri ezdikleri için yargılayacaktır dostum. Bu konuda bir sürü yasa vermiştir ama ben sadece bir tanesini burada aktaracağım. Bunu yasanın tekrarı 16. bölüm 19. ayette okuyoruz. Yargılarken haksızlık yapmayacak, kimseyi kayırmayacaksınız, rüşvet almayacaksınız. Çünkü rüşvet bilge kişinin gözlerini kör eder, haklıyı haksız çıkarır. Onlar ki yoksulun başını toz toprak içerisinde çiğner ve mazlumun hakkını bir yana iterler. Baba, oğul aynı kızla yatarak kutsal adımı kirletirler diyor Amos 2. bölüm 7. ayette. 8. ayette her sunağın yanına rehin alınan giysilerin üzerine uzanır, tanrılarının tapınağında ceza karşılığı alınan şarabı içerler. Amos belki de fahişe olan bir kızdan söz etmektedir. Hem baba hem de oğul kendisiyle yatmışlardı. Tanrı zinanın kendi kutsal adını kirlettiğini söyler değerli dostum. Günümüzde yeni ahlak dediğimiz şeyin hiç de yeni olmadığını size söylemek istiyorum. Her sunağın yanına rehin alınan giysilerin üzerine uzanırlar. Tanrı'nın bu konuda çok güzel bir yasası vardı. Eğer yoksul biri ise onun rehini elinde olduğu sürece yatağa girmeyeceksin. Ondan aldığın giysiyi gün batımında ona kesinlikle geri vereceksin ki onunla yatabilsin. Günümüzde yasalarımızın ne kadar adil olduğundan bahsederiz ama bütün bir ailenin fakirliklerinden ötürü kiralarını ödeyemedikleri ya da hastanelere gidemedikleri için evlerinden çıkarılmalarına ya da hastanede rehin tutulmalarına izin veririz. Dostum, Tanrı sözünün fakirler hakkında söylediği çok şey vardır. Tanrı İsrail'e sadece bir tek sunak vermişti ve bu sunak da Yeruşalim'deki tapınaktaydı. Bu onların putperestliğe gittiklerini ve birçok sunakları olduğunu ortaya koymaktadır. Tanrılarının tapınağında ceza karşılığı alınan şarabı içerler. Onların sarhoşluğunu kınamaktadır Amos peygamber. Şimdi 9. ayete geldik. Şöyle diyor. Ben onların önünde Amorluları yok ettim. Sedir ağaçları kadar boylu, meşe kadar güçlü olsa da yukarıdan meyvesini, aşağıdan kökünü kuruttum. Yahuda'daki çölde bulunan Tekoya'dan gelen bu köy vaizinin renkli ve mecazi konuşma biçimine dikkat edin. Tanrı Amos peygamber aracılığıyla Amorlular hakkında sedir ağacı kadar uzun boyluydu, meşeler kadar kuvvetliydi ama ben onu yok ettim. Yukarıdan meyvesini, aşağıdan kökünü kuruttum demektedir. Yeşu 24:8'de şöyle okuyoruz. Sonra sizi Şeria ırmağının ötesinde yaşayan Amorluların topraklarına götürdüm. Size karşı savaştıklarında onları elinize teslim ettim. Topraklarını yurt edindiniz, onları önünüzden yok ettim. Günümüzde artık hiçbir Muavlı olmadığını daha önce de söylemiştik ve en son ne zaman bir Amorlu gördüğünüzü merak ediyorum. Tanrı ta o zamanlar İbrahim peygambere seni şimdi o diyara koyamam. Çünkü diyarda Amorlular var ve onların kötülük kasesi henüz dolmadı. Onlara bana dönmeleri için işledikleri büyük ve çirkin günahlardan dönmeleri için bir fırsat tanıyacağım demişti. Siz bana ama bu putperest uluslar Musa peygamberin yasasına sahip değildiler ve yaptıklarının yanlış olduğunu bilmiyorlardı diyebilirsiniz. Haberci Pavlos İncil'den Romalılara mektubunda çok ilginç bir bildiride bulunmaktadır. Şöyle diyor: "Kutsal yasayı bilmeden günah işleyenler yasa olmadan da mahvolacaklar. Yasayı bilerek günah işleyenlerse yasayla yargılanacaklar. Çünkü Tanrı katında aklanacak olanlar, doğru sayılacak olanlar yasayı işleyenler değil, yerine getirenlerdir. Kutsal yasadan yoksun uluslar yasanın gereklerini kendiliklerinden yaptıkça yasadan habersiz olsalar bile kendi yasalarını koymuş olurlar." Romalılar 2. bölüm. Musa'nın yasasına sahip olmayan diğer uluslar neden kendilerini adam öldürmekten, yalan söylemekten, hırsızlık etmekten alıkoysunlardı? Pavlo sözlerine şöyle devam etmektedir: "Böylelikle kutsal yasanın getirdiklerinin yüreklerinde yazılı olduğunu gösterirler. Vicdanları buna tanıklık eder. Düşünceleri ise onları ya suçlar ya da savunur." Bu da Romalılar 2. bölüm 15. ayettir. Sizlerin ve benim değerli dinleyicilerimiz birer vicdanımız vardır. Ve 10 emiri hiçbir zaman duymamış olsak bile vicdanlarımız bizi ya suçlar ya da rahat bırakır. Ya suçluyum deriz ya da suçluluk duygusundan özgür oluruz. İnsana doğru ve yanlışı birbirinden ayırma hissi verilmiştir. Tanrı Amorluları bunu temel alarak yargılamıştı. Çünkü Amorlular günahlarını sürdürüyorlardı. Tanrı İbrahim peygambere Amorluların kötülük kasesi dolana dek senin soyunu 420 yıl boyunca Mısır'a koyacağım demişti. En aşırı liberalin bile Tanrı'nın Amorlulara tövbe etmeleri için 420 yıldan daha fazla bir fırsat tanımasını isteyeceğini sanmıyorum. Ben şahsen Rab'be katılıyorum. Bir ulusa ne yapması gerektiğine karar vermesi için 420 yıl verdiğinizde ona yeterince uzun bir süre tanımışsınızdır dostum. Ve Amorlular Tanrı'ya bu zaman içerisinde dönmediler. Yeşu Şeria nehrini geçtiğinde Amorluların diyarına geldi. Eriha Amorlulara ait bir kentti ve Fahişe Rahav Amorluydu. O kentte sadece Fahişe Rahav ve ailesi yok edilmedi. Moavlular yok edildiler ama Moavlu Rut İsa Mesih'in soy ağacındadır. Amorlular o zamandan beri yok edilmiş bir ulusturlar ama Fahişe Rahav da Mesih'e giden soydadır. Tanrı İsrail'le Amorluları sizin şimdi işlediğiniz günahlardan ötürü yargıladım. Sizlere yasamı verdim ve sizler ona karşı geldiniz demektedir. Sizi Mısır'dan ben çıkardım. Amor ülkesine sahip olasınız diye çölde 40 yıl size yol gösterdim. Oğullarınızdan peygamberler, gençlerinizden nezirler atadım. Doğru değil mi ey İsrail oğulları? Rab böyle diyor. Amos 2, 10 ve 11. ayetler. Tanrı, diyarda bana hizmet etmenizi istedim. Gençlerinizi bana hizmet etmek üzere peygamberler ve nezirler olarak yetiştirmenizi istedim diyor. Ama ne olmuştur? Sizse bana adanmış kişilere şarap içirdiniz ve peygamberlere peygamberlik etmeyin diye buyruk verdiniz. 12. ayet. Adanmış kişi, nezir, kendini Tanrı'ya adamak için gönüllü olarak yemin eden bir İsrailliydi. Adanmış olan bir kişinin eski çevreyle bir nezirin yapmadığı 3 şey vardı. İlk olarak saçını kesmezdi. Neden? Çünkü Pavlos bir erkeğin saçının uzun olmasının kendisini küçük düşürdüğünü söyler. Bunu 1. Korintoslar 11. bölüm 14. ayette okuyoruz. Nezirler utanca katlanmaya razı oldukları için saçlarını uzatıyorlardı. İkincisi, adanmış kişiler şarap içemezler ve asmanın hiçbir ürününe dokunamazlardı. Üzüm ya da kuru üzüm yemezlerdi. İsrailliler bir nezire şarap verdiklerinde onun yeminini bozmasına neden oluyorlardı. Bir nezir ayrıca ölü bir bedene dokunamaz ve ölü bir bedenin yakınına gidemezdi. Sevdiği birisi öldüğünde cenazesine bile gidemezdi. Bu onun Tanrı'yı hayatında ilk sıraya koyduğuna işaretti. Ve peygamberlere peygamberlik etmeyin diye buyruk verdiniz. Halk, peygamberlere sizi dinlemek istemiyoruz, sizden hiçbir mesaj duymak istemiyoruz diyorlardı. Tanrı'nın peygamberlerini dinlemeyi reddettiler. Doktor Megi, size kendi ulusumuzdan bir benzerlik vereyim diyor. Bizler Roma İmparatorluğu'nun çökmeden önce yaptıkları şeylerin aynılarını yapıyoruz. Roma İmparatorluğu dışarıdan yok edilmemişti. Ve ben Amerika'yı yok etmek için Kuzey Kutbu'ndan bir misil geleceğine inanmıyorum. Ben bizi yok edecek misilin günümüzde yapılan propagandalar olduğuna inanıyorum. Bu propaganda sayesinde bizler çok sofistike, çok ileri bir ulus olduğumuza ve bize hiçbir şey olmayacağına ikna olmuş vaziyetteyiz. Ama gerçek şu ki, tarihteki herhangi bir ulus kadar hızla çöküyoruz. Saygın bir politikacının söylediği gibi, bu ulus geçtiğimiz 10 yıl içerisinde kurulduğu zamandan bu yana gerilediğinden daha hızlı gerilemiştir. Bence bu çok doğru bir gözlemdir. Yine şöyle diyor Megi, bizleri bir ulus olarak çökerten iki şey var. Bunlardan biri sarhoşluk. Ülkemizdeki alkoliklerin sayısı insanı şok edecek düzeyde. Can alıcı trafik kazalarının büyük bir çoğunluğu alkollü sürücülerin yol açtığı kazalar. Buna karşın bu konuda konuştuğumuzda eleştiriliyoruz. Uyuşturucular hakkında yasalar yapıyoruz ve bu yasalara katılıyorum ama ya alkol? Alkol bir ulus olarak bizi yok eden şeylerden biridir. Günümüzde bizi niteleyen şeylerden bir tanesi Tanrı sözünü dinlemeyişimizdir. Liberal vaizler, popüler vaizlerdir. Televizyonda bir vaizin düşüncesini duyacaksak bu vaiz genelde liberal bir vaiz olmaktadır. Geçen gün televizyonda kürtaj hakkında bir panel vardı. Panele bir vaizi davet etmişlerdi. Evet, bildiniz. Vaiz liberaldi. Şimdi liberal, Tanrı sözünü kullanan ama gerçek anlamda Tanrı sözüne inanmayan ya da ona yarım yamalak inanan kimsedir. Geçenlerde kadın hakları hakkında da bir tartışma izledim. Yine konuşan vaiz liberaldi. Kutsal kitabı öğreten bir vaize Tanrı'nın bu konuda ne söylediğini sormuyorlar. Buna karşın din özgürlüğünden söz ediyoruz. Bizim gibi Tanrı sözünü bildirmeye çalışan birkaç zayıf vaiz olmasa, ülkemizde Tanrı'nın sesi işitilmeyecektir diyor Dr. Vernon Megi. Değerli dinleyicilerimiz, günümüzde bizi niteleyen şeylerden bir tanesi Tanrı sözünü dinlemeyişimizdir. Evet, Tanrı'nın sözü elimizdedir. Tanrı'nın sözünü alıp okuyabiliriz, onu hayatlarımızda uygulayabiliriz. Ama ne yazık ki Tanrı'nın sözü okunmuyor ve oradaki Tanrı'nın sözlerine itaat edilmiyor. Aynı şey İsrail'de de gerçekleşmekteydi. Amos, nezirlere şarap verip onun yeminini bozmasına neden oluyorsunuz ve onu Tanrı'dan döndürüyorsunuz ve peygamberlere peygamberlik etme diyorsunuz. Bana böyle konuşma, biz pohpohlayıcı, kendimizi iyi hissettirici şeyler duymayı istiyoruz diyorsunuz demişti. 13. ayette, tahıl yüklü araba toprağı nasıl ezerse diyor, işte ben de sizi öyle ezeceğim. Bu ayeti yorumlamanın farklı biçimleri vardır. Hatta onu çevirmenin değişik biçimleri vardır. Benim kullandığım çeviride tahıl yüklü arabanın ezildiği gibi işte ben de sizin altınızda öyle ezildim denmektedir. Bazı kişiler Tanrı'nın bir araba gibi ezilmesinin saygısız bir düşünce olduğunu düşünürler. Ben böyle düşünmüyorum. Tanrı burada, sizler beni zor bir duruma soktunuz. Sizler benim halkımsınız. Ben sizi bu diyara getirdim. Amorluları ben kovdum. Şimdi ise sizler onların işlediği günahların aynısını işliyorsunuz. Siz benim halkım olduğunuz için gözlerimi sizin günahınıza karşı kapatmamı mı bekliyorsunuz? Tahıl yüklü bir araba gibi beni eziyorsunuz diyor. 14-16 ayetlerde şöyle diyor, hızlı koşan kaçamayacak, Güçlü gücünü gösteremeyecek. Yiğit canını kurtaramayacak. Okçu yerini koruyamayacak. Ayağı tez olan uzaklaşamayacak. Atlı canını kurtaramayacak. En yürekli yiğitler bile o gün silahlarını bırakıp kaçacaklar. Rab böyle diyor. Değerli dinleyicilerimiz, bu ayetin Amos'un peygamberliğinin ilk ayetinde söz edilen depremden söz ettiğine inanan bazı yorumcular vardır. Ben buradan depremle ilgili bir ima olduğuna inanmıyorum. Burada söylenmek istenen şudur. İsrail kuvvetli bir ulustu. Tanrı düşmanları dışarıda tuttu ve kimse gelip diyarlarına saldırmadı o dönemlerde. Şimdi her şey, kentin duvarları bile yıkılıp dökülüyor. Düşman girmiş ve kuvvetli olan artık kuvvetli değil. Birçok ülke ne olduğu hakkında biraz oturup düşünmesi gerekir. İki dünya savaşında milyonlarca insan öldü. Yani Birinci Dünya ve İkinci Dünya savaşlarında. Birçok ülke başka ülkelerin icablarına baktı. İnsanların Tanrı'ya ihtiyaçları olmadığını düşündü. Çünkü bazı ülkeler atom bombasına sahipti. Sonra atom bombası atıldı. Yine on binlerce insan yaşamlarını kaybetti. Kimseyi suçlamaya çalışmıyorum ama gelişmiş ülkelerin de bundan bir ders aldığını düşünüyorum. Kimse zafer kazanmadı. O küçük denilen düşman hiçbir zaman boyun eğmedi. Sadece ne oldu? Sadece insan öldü. Sadece insan acı çekti. Bu nedenle gözlerimizi kapayacağımız yerde uyanmalıyız kardeşim. Tanrı'nın kötülük edenleri çökerttiği gibi bizleri de zamanı geldiğinde çökerttiği gerçeğine dikkat etmemiz gerekir. Tanrı İsrail'e zayıflıyorsunuz ve sizi yargılamaya başladığımı anlamıyor gibisiniz demişti. Bu Amos'un mesajıydı ve insanların onu kentten kovmayı istemelerine şaşmamalı. Kendilerine vermek üzere kendisine verilen mesajı duymayı istememelerine şaşmamalı. Ve Amos'un işi daha bitmemiştir.